Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubundan biridir. Pavlus 1. Korintoslara mektubu büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazdı. Efes'te büyük bir hizmeti vardı ve bu hizmetinden dolayı Pavlus oradan ayrılıp Korintos'a gidememişti. Korintos'ta Pavlus'un kurduğu bir inanlılar topluluğu vardı ama bu topluluk iman hayatında bebekti. Pavlus'un gelmesini arzuluyorlardı çünkü ilgi istiyorlardı. Ancak Pavlus gidemiyordu. Bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu nedenle Pavlus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Pavlus Efes'te yaklaşık 3 yıl kaldı. Korintos'a gidemedi ve Korintoslu inanlılar halen tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korintos'a Titus'u yollamıştı. Timoteos, Pavlus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korintos'tan haber getirmesini beklemek üzere Troas'a doğru yola çıktılar. Titus gelmeyince Pavlus'la Timoteos Filipi'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Pavlus'a Korintoslardan haber getirdi ve getirdiği haber iyi haberdi. Korintoslu inanlıların Pavlus'un ilk mektubunda onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Pavlus, Filipi'de oturup ikinci mektubunu yazdı. Korintoslar büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını istiyorlardı. Ancak Pavlus'la Korintos kilisesi arasındaki ilişki düzelmişti. Bu mektupta Pavlus kalbini harika bir biçimde açar. İkinci Korintoslar mektup, inanlılar topluluğunun iç sorunlarından çok hizmet durumlarını ele alır. Birinci Korintoslar, kilise içerisindeki durumları ve bunların nasıl düzeltileceğini ele almıştı. Ana hatlara gelince bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur çünkü Pavlus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntı içerir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha vardır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. Bu mektup 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Tanrı'nın tesellisi. 1 ile 7. bölümler. 2. Yeruşalim'deki yoksul inanlılar için bağış toplanması. 8 ve 9. bölümler. 3. Haberci Pavlus'un çağrısı. 10-13. bölümler arası. Şimdi 2. Korintoslara mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam edeyim. Korintoslara mektubun 1. bölüm 20. ayetine geldik değerli dinleyicilerimiz. Ama bir hatırlatma olsun diye 1 ile 19. ayetleri yeniden okuyayım. Tanrı istemi uyarınca Mesih İsa'nın habercisi Pavlus'tan ve Timoteos kardeşten Korintos'taki Tanrı Kilisesi topluluğuna ve onlarla birlikte olan bütün Ahaya bölgesindeki kutsal yaşamların tümüne Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere kayra ve senlik olsun. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası kutlansın. Sevecenlik Babası her avuntunun Tanrısıdır o. Acılarımızın tümünde bizi avutur. Öyle ki Tanrı tarafından avutulan bizler aynı avuntuyla tüm acı çekenleri avutabilelim. Çünkü Mesih'in çektiği işkencelere katılışımız nasıl artıyorsa Mesih aracılığıyla sağlanan avuntumuz da artıyor. Acı çekiyorsak bu sizin avutulmanız ve kurtulmanız yararınadır. Avutuluyorsak bu da avutulmanız yararınadır. Bizim çektiğimiz işkencelere benzer işkenceleri katlanışla karşılamak için gerekli gücü oluşturan avuntudur bu. Size sarsılmaz umut besliyoruz. Çünkü işkencelerimizde paydaş olduğunuz gibi avuntumuza da paydaş olduğunuzu biliyoruz. Kardeşlerim, Asya bölgesinde çektiğimiz acıdan habersiz kalmanızı istemiyoruz. Aşırı oranda gücümüzün üstünde sıkıntıya düştük. Öylesine ki yaşamaktan umudu kestik. Gerçekten ölüm yargısının üzerimizde olduğunu düşündük. Ama kendimize değil, ölüleri dirilten Tanrı'ya güvenelim diye oldu bu. O bizleri böyle ölümcül bir deneyimden kurtardı, kurtaracaktır da. Kendisine umut besliyoruz. Bizi yine kurtaracaktır. Sizler de bizim için dua ederek hizmetimize katılın öyle ki birçok kişinin yakarışıyla Tanrı tarafından bize sağlanan ruhsal bağış için birçok kişi yararımıza teşekkür sunsun. Övünç duyduğumuz, vicdanımızın da tanıklık ederek onayladığı şudur. Dünyada özellikle de sizlerin önünde kutsallıkla ve tanrısal içtenlikle davrandık. Bedensel bilgelikle değil, Tanrı kayrasıyla. Size okuyup anlayabileceğinizden başka bir şey yazmadık. Bunları tam olarak anlayacağınızı umarım. Nasıl ki bir yere kadar bizi de anlamış bulunuyorsunuz. Rabbimiz İsa'nın gününde bizim övüncümüz siz olduğunuz gibi sizin övüncünüzde biz olalım. Buna güvenerek çift yönlü yararınız olsun diye önce yanınıza gelmeyi tasarladım. Makedonya'ya giderken de oradan dönerken size uğrayayım dedim öyle ki beni Yahudiye'ye yolcu edebilirsiniz. Bunu tasarlarken acaba kararsızlık mı gösteriyordum? Yoksa tasarladıklarımı bencilce mi tasarlıyordum? Bir yandan evet evet derken öte yandan hayır hayır mı demekteydim? Tanrı güvenilir olduğu gibi size söylediğimiz söz de evetle karışık hayır değildir. Çünkü bizler, ben Silvanos ve Timoteos tarafından aranızda yayılan Tanrı oğlu Mesih İsa da evetle karışık hayır değildir. Tam tersine o evet'i yerine getirendir. İsa Mesih hem evet hem hayır değildi. Onda yalnız evet vardır. Evet değerli dinleyicilerimiz, 1 ile 19. ayetler arasını bir önceki programımızda okumuş ve yorumunu yapmıştım. Paulus'un bildirdiği müjde görkemli, olumlu bir müjdeydi ve evetti. 20. ayette şöyle okuyoruz. Tanrı'nın bütün vaatleri Mesih'te evettir. Bu nedenle Tanrı'nın yüceliği için Mesih'in aracılığıyla Tanrı'ya amin diye sesleniriz. Mesih'te her şey olumludur. Tanrı'nın sizin için iyi planları vardır inanlı kardeşim. Bizi sizinle birlikte Mesih'te pekiştiren ve bizi mesetmiş olan Tanrı'dır. O bizi mühürledi ve güvence olarak yüreklerimize kutsal ruhu yerleştirdi. Bu da 21 ile 22. ayetlerdir. Burada sadece sadık Tanrı olan gerçek Tanrı ve emin olduğumuz İsa Mesih'e değil, aynı zamanda içimizde yaşayan kutsal ruha sahipsiniz. Ve ben bütün kalbimle bu cümlede kutsal ruhun günümüzdeki hizmetinin tamamını gördüğümüze inanıyorum. Bizi pekiştiren diyor. Nasıl pekişiyorsunuz? Paulus bu Korintoslulara ilk mektubunu yazdığında ki onlar çok dönek davranmışlardı. Sözlerine şöyle son vermişti. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rabbin yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın. Rabbin işinde her zaman gayretli olun. Pekiştirilmek ne demektir? Bizler bunun kutsal ruhun işi olduğuna inanıyoruz. İlk olarak kutsal ruh ikna eder. Rab ise o gelince dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğunu dünyaya göstereceğini söylemiştir. Ve yaptığı ikinci şey, eğer ikna olarak günahımızı itiraf eder ve Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul edersek bizi yenilemektir. Ve bizi sadece yenilemekle kalmaz, aynı zamanda içimizde de yaşar. Sadece içerimizde yaşamakla kalmaz, aynı zamanda bizi Rabbin bedenine vaftiz eder. Ve bu arada buradaki bu söz çok ilginçtir. Bizi sizinle birlikte Mesih'te pekiştiren ve bizi mesetmiş olan Tanrı'dır diyor. Tanrı mı? İsterseniz kutsal ruh Tanrı diyebiliriz. Bazen özellikle cenazelerde İsa'nın kollarında güvenli ilahisini duyarız. Buradaki sözcük İsa'nın kollarında güvenli değildir. Kutsal ruhun vaftizi aracılığıyla Mesih'e konulduğumuzda onun bedeninin bir parçası olursunuz. Yani iman ettiğiniz zaman kutsal ruh sizi Mesih'in bedenine vaftiz eder, onun bedenine gömer ve o zaman onun bedeninin bir parçası olursunuz. Onun kollarında güvenli olmak yerine İsa Mesih'in bir kolu gibi güvenlisiniz. Bu işte harika bir güvenliktir. Kutsal Ruh'un işinden söz ederken şimdiki zamanı kullanır. Sizin için bugün aynı şeyi yapıyor dostum. Sizi ikna ediyor, sizi yeniliyor, içinizde yaşıyor ve sizi Mesih'in bedenine vaftiz ediyor. Yani kendi bedenine, Rab kendi bedenine alıyor. Bizi meshetmiş olan Tanrı'dır diyor. Kutsal Ruh'un meshetmesi günümüzde ihmal edilen bir gerçektir. İncil'den 1 Yuhanna 2:20'de sizler kutsal olan tarafından meshedildiniz, hepiniz bilgilisiniz der. O mesh kutsal ruhtur. Bizi bütün gerçeğe götürmek ve bize bütün gerçekte yol göstermek için kutsal ruh gereklidir. Size gelince ondan aldığınız ruh sizde kalır ve kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. Onun size her şeyi öğreten ruhu gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi Mesih'te yaşayın. Evet dostum, kutsal ruhun bu hizmeti çok önemlidir. Size postayla elde edebileceğiniz bir diploma vermiyor. Bu bilgiyi size hediye olarak sarılmış bir pakette vermiyor. Size öğretecek kutsal ruh var. Mesih inanısı dostum ve sadece o size Tanrı sözünü açabilir. Bunun bir mucize kitabı olmasının nedeni de budur. Rab ise kendi adamlarına size daha çok söyleyeceklerim var ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi her gerçeğe yöneltecek demişti. Sizi her gerçeğe yöneltmeyi ister. O bizi mühürledi. Bu ruhun harika bir hizmetidir dostum. Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin diye okuyoruz Efesoslar 4:30'da. Onu kederlendirip gitmesine yol açmak mümkün müdür? Hayır. Bizi mühürlemiştir ve bir gün bizi kurtaracaktır tamamen. Bu bir mektubu alıp postaneye götürmek gibidir. Ara sıra mektuplardan bazıları kaybolur ve gideceği yere hiçbir zaman ulaşmaz. Bir mektubun gitmesi yere gideceğinden emin olmak istiyorsanız o mektubu iadeli, taahhütlü yollarsınız ve üzerine bir mühür koyarlar. Postane o mektubun üzerinde adresi yazılı olan kişiye gideceğine garanti verir. Ayrıca bütün yasal belgelerin üzerinde bir mühür vardır. İngilizce'de buna tanık olarak mührümü basıyorum diye bir söz vardır. Bu ayrıca sahipliğin işaretidir. Eski günlerde ve günümüz Anadolu'sunda da hayvan sahipleri hayvanlarını dağlarlar. Hayvanların üzerine dağlanan mühür sahibinin kim olduğunu gösterir değil mi? Kutsal ruh da Tanrı'ya ait olduğunuzu göstermek için üzerinize bir mühür koyar. Dostum, eğer onun küçük kuzularından biriyseniz hiçbir zaman kaybolmayacaksınız. Belki ondan uzaklaşabilirsiniz ama o gelip sizi bulur. Kutsal ruh Luka'nın benzetmesindeki kayıp parasını bulana dek onu arayarak yerleri süpüren kadın gibidir. Güvence olarak yüreklerimize kutsal ruhu yerleştirdi diyor. Bunun anlamı verilen şeyin arkasının geleceğidir. Yani bir kapora gibidir. Bir şey almak için bir para yatırdığınızda bu, onu almak için daha çok para getireceğinizin güvencesidir. Tanrı da bize kutsal ruhu ardından daha çoğunun geleceğini belirtecek şekilde vermiştir. Bu harika bir şeydir. İnsanlar bir şeyi taksitle aldıklarında malı almak için kapora yatırdığı halde daha sonra fikirlerini değiştirebilirler ama bu alıcı fikrini değiştirmez. Bizleri kendi kanıyla satın almıştır. Kurtulmuş canın babaya güven içerisinde teslim edileceğini garanti eden bir kapora yatırılmıştır. Bunun anlamı kurtulmuş canın bugün belirli şartlar altında üçüncü bir partinin kontrolü altında olduğudur. Tanrı kutsal ruhunu dostum her inanlıya koymuştur. Her inanlıda Tanrı'nın kutsal ruhu vardır. Kapora odur. Deneyimlerimize Tanrı'nın doluluğunu getirmek için inanlının yaşamına gelmiştir. Bugün neye ihtiyacınız var? Onun merhamette zengin olduğunu biliyorsunuz. O merhametlidir. O merhametler babasıdır. Neye ihtiyacınız var? Neden ona gidip ondan istemiyorsunuz? Güce mi ihtiyacınız var? Sevince mi ihtiyacınız var? Bilgeliğe mi ihtiyacınız var? Yardıma mı ihtiyacınız var? Bunlar tesellilerdir. O bütün tesellilerin tanrısıdır. Paulus bunu biliyordu, bunu yaşamıştı. Ayrıca yazar da bunu biliyor, o da bunu yaşadı. Tanrı'yı tanık tutarım ki Korintos'a tekrar gelme işimin nedeni sizi esirgemekti. Böyle okuyoruz 23. ayette. Paulus eğer daha önce gelseydi 1. mektubunda yaptığı şeyi yapacağını söylüyor. 1. Korintosluların düzeltmelerle dolu olduğunu göreceksiniz. Paulus o mektupta gerçekten sert bir dille konuşuyor. Söyledikleri, gelseydim size karşı sert davranacaktım ama sizi bundan sakınmak istedim. Bunu kendi kendinize çözümleyip çözümleyemeyeceğinizi görmek istedim anlamına geliyor. Bu, imanınıza egemen olduğumuzdan değildir. Sevinmeniz için sizinle birlikte çalışıyoruz. Çünkü imanda dimdik duruyorsunuz. Bu da 24. ayet. Paulus, ben sizin ruhlarınızın sahibi değilim diyor. Sizin efendiniz olmaya çalışmıyorum. Mesih'te tam bir özgürlüğe sahipsiniz. Sadece sevincinizin yardımcısı olmayı istiyorum. Çünkü imanda dimdik duruyorsunuz diyor. Sizler ve ben, kendi imanımızla dostum, dimdik durmalıyız. Paulus, onların imanları güçlensin ve Rab'de büyüsünler diye uzak durmuştu. Ve Tanrı da birçoğumuzun hayatlarımızda belirli zorluklar ve sorunlar yaşamamıza bundan ötürü izin veriyor değerli dostum. Şimdi 2. Korintoslar 2. bölüme geldik. Konu Tanrı'nın günah işleyen bir kutsalı yani bir inanlıyı eski yerine koymaktaki tesellisi. Bu mektup bize Tanrı'nın tesellisi hakkında harika gerçekler öğretiyor. 1. bölümde Tanrı'nın yaşamın planı için tesellisini görmüştük. Şimdi Tanrı'nın günah işleyen bir inanlıyı eski yerine koymaktaki tesellisini görüyoruz. Paulus bu konuya başlamadan önce 1. bölümdeki konuya devam eder. Daha önce ziyaretlerine neden gidemediğinin nedenini ve amacını açıklıyor. Daha sonra Korintos cemaatindeki günah işleyen bir inanlının durumunu ele alıyor. Son olarak da Tanrı'nın bizlerin Mesih'te zafere ulaşmamıza yardım ettiğini gösteriyor. Size tekrar keder dolu bir ziyaret yapmamaya karar verdim diyor Paulus 2. bölüm 1. ayette. Paulus onlardan ötürü moralinin bozulduğunu itiraf ediyor. Eğer onları görmeye gitseydi bunun keder dolu olacağını söylüyor. Sonra 2. ayette çünkü sizi kederlendirirsem keder verdiğim sizlerden başka beni kim sevindirecek diyor. Paulus kederliyken gözlerinde yaşlar olarak gitmeyi istememişti. Öyle gitseydi onları da ağlatırdı. O zaman Paulus'u kim sevindirirdi? Hepsi birlikte ellerinde mendillerle ağlıyor olurlardı. 3. ayette de Paulus diyor ki, bunu aynen böyle yazdım ki, geldiğimde beni sevindirmesi gerekenler beni kederlendirmesin. Sevincimin hepinizin sevinci olduğuna dair hepinize güvenim vardır. Paulus onların yanına sevinç içinde gitmeyi istiyordu. Kendilerinden yazdığı şeyler konusunda gerekenleri yaptıklarını söyleyen bir haber bekliyordu. Şimdi Paulus onlara kalbini açıyor. Kederlenesiniz diye değil, size beslediğim derin sevgiyi anlayasınız diye büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla gözyaşları içinde size yazdım. Bu 2. Korintoslar 2. bölüm 4. ayettir. Evet, yürek acısıyla gözyaşları içerisinde size yazdım diyor Paulus. Günümüzde birçok kişi vaiz çok sert bir vaaz verince onunla bozuşurlar. Bazen Tanrı'nın sözünden gelen bir düzeltme cemaata topluluğa ağır gelir. Bazı kişiler vaizin bunu yapmaması gerektiğini düşünürler. Size şunu söyleyeyim ki dostum, sadık bir vaizin bunu yapması gerekmektedir. Verilen emir şöyle demektedir. Tanrı'nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa'nın önünde onun gelişi ve egemenliği hakkı için sana buyuruyorum. Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir. Böyle okuyoruz 2. Timoteus 4. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Aslında bunu Paulus Timoteus'a diyor. Günümüzde kürsüde duran vaaz veren herhangi biri yanlış olanı azarlama konusunda büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Kutsalların yani inanlıların birçoğu bundan hoşlanmaz. Paulus onlara bu azarlanmanın onlara karşı olduğundan ötürü değil, onları sevdiği için olduğunu söyler. Cemaati yağlamak yerine, onlara yağ çekmek yerine, Tanrı sözünü olduğu gibi vaaz eden bir vaiz, sevgisini böyle gösterir. Paulus, Korintos Kilisesi'ne yazdığı ilk mektupta, cemaatte, toplulukta büyük bir ahlaksızlığa izin verdiklerinden ötürü onları azarlamıştı. Cemaatte aile içi cinsel ilişki vardı ve buna göz yumuyorlardı. Ve bir de ruhsalmış gibi davranıyorlardı. Bir tarafta günah vardı hayatlarında, günah içerisinde yaşıyorlardı ama diğer yanda da ruhsalmış gibi davranıyorlardı. Böyle olmaz. Bir Mesih inanlısının inanlı olduğu şuradan görülmelidir, meyvelerinden, iyi meyvelerinden. Tanrı'nın sözünü okuyup onu hayatında göstermelidir. Söyledikleri sözlere kendisi de inanmalıdır ve bu söyledikleri sözler, yani kutsal kitaptan söyledikleri sözler hayatına uyarlanmalı, hayatında gösterilmelidir. Doğruluk ve sevgi ilkesinde yürümelidir. Çünkü bu kutsal kitabın öğretisidir. Bunu söyleyen insan doğruluğu ve sevgiyi ve buna bağlı olan bütün değerli göksel erdemleri hayatında göstermeli, sergilemelidir. Bu tür büyük bir ahlaksızlık, yani Korintos'taki ahlaksızlık imanlı olmayanlar için bile şok edici bir şeydi. Ama onlar onu görmezlikten geliyorlardı. Yani bu Korintos Kilisesi'nde ahlaksızlık vardı. Bu cemaat ahlaksızlığa izin veriyordu. Aile içerisinde cinsel ilişkiler, bozukluklar vardı ve buna göz yumuyorlardı. İşte bu ahlaksızlık gerçekten de büyük leke getiriyordu Rabbin topluluğuna. Paulus bu durumu düzeltmeler için kendilerine yazmıştı. Onlara kendilerini sorumlu tutan bir belge göndermişti. Onlara kötü adamı aranızdan kovun demişti. Cemaat Paulus'u dinlemişti, adamı aforoz etmişlerdi. Paulus 2. bölüm 5 ile 6. ayetlerde eğer bir kişi diyor bir diğerini kederlendirdiyse beni değil, abartmadan söyleyeyim, bir dereceye kadar hepinizi kederlendirmiş olur. Böyle birine çoğunluğun verdiği o ceza yeter. Evet, Paulus'a itaat ettiler. Adamı aforoz ettiler. Bu yapmaları gereken doğru şeydi. Bundan sonra adam günahını kabul etmiş ve kendini çok kötü hissetmeye başlamıştı. Şimdi ne yapmaları gerekiyordu? Onu bağışlamaları, affetmeleri, kucaklamaları gerekiyordu. Aşırı kedere boğulmasın diye o kişiyi daha fazla cezalandırmayıp bağışlamalı ve teselli etmelisiniz diyor Paulus. Bunun için ona duyduğunuz sevgiyi yenilemenizi rica ederim diyor 2. Korintuslar 2. bölüm 7 ile 8. ayetlerde. Sadece günahından ötürü değil, sizin onu kabul etmeyişinizden ötürü aşırı kedere boğulur. Bu yüzden şimdi kolunuzu onun boynuna dolayın, onu kucaklayın ve onu yeniden paydaşlığınıza alın. Paulus Galatyalı inanlılara kardeşler diyor, eğer biri suç işlerken yakalanırsa ruha uyan sizler böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın diye yazmıştı Galatyalılar 6. bölüm 1. ayette. Sizi sınamak ve her durumda söz dinleyenler olup olmadığınızı anlamak için yazdım size. Kimi bağışlarsanız ben de onu bağışlarım. Eğer bir şeyi bağışladımsa bunu sizin için Mesih'in önünde bağışladım. Öyle ki şeytanın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz. Gördüğünüz gibi değerli dostum, şeytan bizleri ya bir yana ya da diğer yana çekmeye çalışır. Bazen şeytan büyük ahlaksızlara karşı gözlerimizi kapatmamızı sağlamaya çalışır. Günümüzde inanlılar topluluğumuzda bunun birçok örneğini görüyoruz. 3 değişik kilisede kadınlarla sorunu olan bir vaiz tanıyorum. Hizmet etmeye gittiği her kilise onun geçmişini biliyordu ve buna karşın onu vaiz olarak kabul ettiler. Büyük bir ahlaksızlığa karşı gözlerini kapattıkları için İsa Mesih'in davasına zarar veriyorlardı. Şimdi adamın tövbe ettiğini ve günahından gerçekten döndüğünü varsayalım. Ki dönmedi zaten. O zaman onu bağışlamaları gerekirdi. Ne yazık ki inatçı kardeşlerimizden birçoğu hiçbir şeyi bağışlamaz. Bu gözlerimizi ahlaksızlığa kapatmakla aynı derecede şeytanın işi olabilir. Dostum, şeytan bağışlamaya yanaşmayan bir sürü Mesih inanlılarından yararlanmaktadır. Dostum, hem günaha ödün vermemeliyiz, topluluğumuzda ve kendi hayatımızda günaha taviz vermemeliyiz, günahı yargılamalıyız ama günahından tövbe edenleri de affetmesini bilmeliyiz.